Meraklısına Bilim'den herkese merhaba, hepinize iyi akşamlar. Bu akşam güncel bir konuyu konuşacağız. Türkiye'de oy verme hareketlerini neler belirliyor, belirleyicileri nelerdir acaba? Türkiye'de seçmenin davranışının bunları konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Ali Çarkoğlu bu akşam. Koç Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda Bilim Akademisi de üyesi kendisi. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyelim.
Merhaba.
Sağ olun buraya kadar zahmet ettiğiniz için.
Ben teşekkür ederim.
Şimdi seçmen davranışını konuşacağız. Siz bu alanda çok çalışmış birisiniz, çok tecrübeli birisiniz. Ve mutlaka belli süreklilikler vardır ve zamana, konjonktüre göre değişen şeyler vardır. Bunları konuşalım istiyorum. En büyük gördüğünüz süreklilik ne olabilir? Yani ne böyle yıllardır devam ediyor Türkiye'de ya da benzeri şekilde devam ediyor?
Yani bu oy verme hareketini açıklamakta kullandığımız bizim iki temel kuramsal yaklaşım var. Bir tanesi her şeyin kısa dönemde bir anlamda rasyonel diyebileceğimiz karar mekanizmaları sonucu şekillendiğini iddia eder. O işte insanların her seçimde adaylar, partiler ne diyorlar, bunları kendi kafasında çözümler ve kendi tercihlerine en yakın olan partiyi bulur ve seçime de bu parti değişirse oyunu da değiştirir. Diğer yaklaşımdaysa insanlar uzun zaman içerisinde siyasete sosyalleşirler. Bu ailesi, annesi, babası, anneannesi kime oy veriyor, hangi lideri beğeniyor? Bu ortamın getirdiği bir ideolojik diyebileceğimiz bir tercih yapısı vardır. Ve bu yapı da bir defa oluştu muydu? Öyle kolay kolay da değişmez. Herkes bu yapıya 3 aşağı 5 yukarı bağlı bir şekilde uzun dönemde belli partilerin, belli tür adayların yanında yer alır. Şimdi Türkiye'de de bu iki yaklaşımın da aslında geçerli olduğunu görüyoruz. Neden? Uzun dönemde değişmeyen bir partizan, ideolojik bir tercih yapısı Türkiye'de partilerin ne kadar kısa dönemde var olduklarını da düşünsek aslında var. Yani partiler Türkiye'de işte Cumhuriyet Halk Partisi de yani en başından beri var diye düşünüyoruz ama o parti de 80'de kapatıldı. Daha sonra Sosyal Demokrat Halkçı Parti, CHP birleşti falan filan. Bunlar yani Halk Partisi'nin değişime uğradığının bir göstergesi. Aynı tür bir parti değil. Şimdi Amerika'da demokratlara ya da cumhuriyetçilere baktığınızda böyle radikal değişiklikler olmuyor. Ama buna rağmen Türkiye'de de iki kamp var diyebiliriz. Bir kamp daha Cumhuriyet Halk Partisi etrafında daha merkez kampı diyebileceğimiz bir kamp. Diğer kampta daha çevre kampı diyebileceğimiz bir kamp. Orada da işte Adalet ve Kalkınma Partisi, onun evvelinden gelen işte Adalet Partisi, Demokrat Parti'ye kadar götürebileceğimiz bir parti ailesi var. Ve bu iki kamp arasında oy geçişkenliği de aslında çok da yüksek değil. Yine değişkenlik oluyor tabii. Ama insanların ana karar verirken baktıkları ilk partiler aslında bu ailelerin içindeki partiler. Peki nasıl oluyor da değişim oluyor burada? Değişim de kısa dönemdeki önemli konuların hangi parti tarafından daha ikna edici şekilde tartışmaya dahil edildiğine bağlı oluyor. Burada en önemli konu iktisadi tartışmalar. Yani insanların kısa dönemdeki ekonomik sorunlar hakkındaki değerlendirmeleri iş başındaki partiye ya devam et sinyali gönderiyor ya da yok biz atalım onları yerine başka birini getirelim. Dolayısıyla hem kısa dönemli faktörler burada oy kararını şekillendiriyor hem de uzun soluklu etmenler. Dolayısıyla yani tek bir tane etmene bağlı olarak oy hareketi şekillenir diyemeyiz.
Peki siz şu yaygın görüşe katılanlardan mısınız? Hani Türkiye'de işte %60-65 sağdır, %30-35-40 sol veya işte CHP, o başka bir tartışma, CHP sol mu falan, ona
tabii,
başka
evet.
bir konu ama yani neticede bir %60'a 40'lık veya 65-35'lik bir denge her zaman, uzun zamandır, çok uzun zamandır vardır diyenlerden misiniz?
Evet, yani bunu denilebilir bence. Neden? Yani elimizdeki veriler bizim sağlıklı siyasal davranışa dair veriler aslında 90'ların başından itibaren elde edilmeye başlandı. İlk Türkiye temsili örneklemle yayınlanmış makale falan diyebileceğimiz 77 seçimlerine kadar geri gider. O zaman bizim Boğaziçi'nden hocamız Üstün Ergüder, Profesör Doktor, onun Selçuk Özgediz'le birlikte yapmış olduğu bir çalışma vardı. Yani o dönemden beri daha gitgide daha sağlıklı bir şekilde biz Türkiye geneli için anlamlı veri toplayabiliyoruz. Yine aynı ekibin, Boğaziçi'ndeydi o zaman o ekip, topladığı Dünya Değerler Araştırması'ndaki ilk veri sol sağ düzlemi üzerinde seçmenin dağılışı üzerine. O elimizdeki ilk veriden beri biz bu sol sağ üzerindeki gelişmeleri takip ediyoruz. O zaman 3 tane grup var. Bir tane ortadaki en büyük grup. O zaman için %40-45 civarında. %20-25 arasında değişen bir sol grup var. Bir de onun gerisinde kalan sağ grup. Şimdi 90'dan itibaren, 90-91'den itibaren orta tamamen çökmüş durumda. Şu an itibariyle 15 civarında kendini bu sol sağ düzleminin tam ortasında gösteren insan varken sağ taraftakiler %45-50 civarında, geriye kalıyor %20-25. Yani solda hiçbir gelişme olmadı ve olduğu yerde kalan bir yapıya sahip, orta çöküp sağ yükselmiş durumda.
Bunu 80 sonrasına mı bağlarsınız, 90 sonrasına mı?
Yani bu...
Yani darbeden sonra işte solun ezilmesi vesaire mi, yoksa işte Sovyetlerin Berlin Duvarı'nın yıkılması vesaire, bunların mı bağlarsınız?
Yani biz bu argümanın memlekette hakikaten 24 Ocak kararlarıyla başlayan büyük bir değişim oldu Türkiye'de 1980 yılında. Daha sonra arkasından darbe geldi. Darbenin neler yaptığı yine herkes tartışıyor hala. Fakat herhalde en net olan şey, solun hem kurumsal hem ideolojik alt yapısını aslında tamamıyla ortadan kaldırma gibi bir sonuç yarattı. Yani sendikalı işçi sayısı Türkiye'de azalıyor. Yani 77 yılındaki 1 Mayıs'ta 1,5-2 milyona yakın sendikalı işçi varken Türkiye'de şu anda 900 bin, 1 milyon civarında bildiğim kadarıyla. Yani nüfus iki katından fazla artmış olmasına rağmen. Dolayısıyla oran olarak çok daha aşağıya indi. Şimdi böyle bir ortamda sol ideolojinin seçmen arasında sendikaların olmadığı bir yerde var olabilmesi çok zor. Onun gibi pek çok farklı gelişme de oldu. Yani işte Sovyetlerin yıkılmasından tutun da Türkiye'deki pazar ekonomisinin büyük belirsizlik ve güvensizlik ortamı yaratmasına kadar bütün bunların hepsi Türkiye'de daha muhafazakar, daha ortanın sağında yer alan bir ideolojinin gelişmesi sonucunda doğurdu.
Şimdi bir de şeyi sorayım. Sizin bu alanda da çalışmalarınız var. Coğrafi olarak dağılımına baktığımızda onun biraz sebeplerini sorayım. Yani şimdi genelde Karadeniz bölgesinde özellikle son zamanlarda AKP bayağı bir, hı, çok büyük bir farkla önde gözüküyor. işte İç Anadolu'da daha gene muhafazakar ama milliyetçi tarafı daha ağır basan, işte Trakya'da, Ege'de, kıyı kesimlerinde CHP hep o bildiğimiz tablo ortaya çıkar ya. Onun acaba sebepleri neler olabilir?
Hani bu da oy verme hareketine dair literatürde çok geçmişi olan bir tartışma. Yani insanlar birbirlerine benzer insanlar hep bir arada yaşama eğiliminde oluyorlar. Yani öyle metropol ortamlarda dahi bu benzer fikirli insanların gruplaştığını görüyoruz. Bunun yarattığı çok doğal bir sonuç bu. Ve Türkiye'de aslında yani ben 50'den bugüne kadar bütün seçimleri bu coğrafi temelde çözümlemeye çalıştım. Yani değişmeyen üç temel bölge var Türkiye'de. Bir tanesi kıyı bölgeleri. Yani bu Artvin'den başlıyor. Bütün Karadeniz, Trakya, işte Bursa, Balıkesir, İzmir, Ege kıyısı, Muğla, ardından Adana'ya, Mersin'e, Hatay'a iniyor. Bir de Kürt kökenli vatandaşların ağırlıklı olarak bulunduğu işte Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi. Onun gerisinde kalan orta bölge var. O orta bölgede daha çok mütedeyyin ve milliyetçi diyebileceğimiz seçmen var. Şimdi burada önemli olan bir şey de şu, yani temsili demokraside temsilin temeli illerin sahip oldukları sandalye sayısıyla belirleniyor. Şimdi yine bulduğumuz, yine geçmiş birkaç ay evvel kabul edilen bir makalede bunu ayrıntılı bir şekilde gösterdik ki, Türkiye'deki sandalyelerin nüfusa göre paylaştırılmasındaki sistem ufak illere çok büyük avantaj sağlıyor. Ufak iller de göç dolayısıyla daha çok Güneydoğu, Doğu ve Orta Anadolu bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Yani çıkan sonuç şu, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, İstanbul gibi büyük metropol illerinde olması gereken, nüfus gereği olması gereken sandalyeler aslında Güneydoğu, Doğu ve Orta Anadolu'daki ufak illere veriliyor. Bu bir temsilde adaletsizlik yaratıyor. Ama bunun önemli bir sonucu da ne? Bu illerdeki tercihler mecliste olması gerektiğinden, yani nüfus ağırlığı nedeniyle olması gerektiğinden daha fazla temsil edilmeye başlıyor. Peki bu ideolojik eğilim nedir Güneydoğu ve Orta Anadolu bölgelerinde? Hem etnik, hem muhafazakar, hem de milliyetçi kökende siyasetin ağırlık kazanmış olduğu bir ideolojik bir tercih var orada. Şimdi bu tabii Türkiye siyasetini, tercihlerini, bütün siyasa üretim sürecini bu yöne doğru yanlı bir şekilde destekleyen bir kurumsal altyapı oluşturuyor. Yani tabii şimdi başkanlık sistemi içerisinde belki bu temsil çok önemli değilmiş gibi gözükebilir ama aslında hala önemli. Niye önemli? Çünkü yine hala parlamentonun yasama alanında hakikaten önemli bir yeri var.
Ama bir yandan da şu var, şimdi oradaki o küçük illerdeki insanları da birilerinin temsilcileri olması gerekiyor. Şimdi,
tabii.
Oraların il yapılması mı yanlış? Yani çoğu zaten büyük bir ilden kopan, daha uzun yıllardır olmadı galiba yeni bir il ama yapılanlar evet. Öyleydi. İşte Karaman anda. Konya'dan, işte Bayburt Gümüşhane'den, Düzce Bol'dan vesaire. Bunların il yapılması mı yanlıştı acaba? Ya da böyle politik oy toplamak amacıyla yapılan şeyler miydi? Yanlış mıydı? Yoksa nasıl bir çözüm önerirsiniz? Yani dediğim gibi oradaki insanların da sonuçta temsil edilme hakları var. Bu nasıl çözeceğiz peki bunu?
Şimdi şu andaki yapının ortaya çıkmasının bir tane sebebi var. Nüfustan bağımsız olarak her yere bir tane garanti sandalye veriliyor. Yani 81 tane sandalye 600'den çıkartılıyor. Geriye kalan 81 çıkarınca ne kalıyor? 518 tane mi? 19 tane. 519 tane sandalyeyi de nüfusuna göre dağıtmaya başlıyoruz. Şimdi bir il düşünün. Bu il Bayburt olabilir, bu il Tunceli olabilir. Bunun gibi böyle neredeyse bir düzine kadar il var Türkiye'de. 600 tane sandalyenin bir tanesini nüfus gereği sahip olamayacak kadar az nüfusu var. Ama o bir tane garantiyi alıyor. Diyelim ki o ilde bir sandalyenin 0.81'i kadar bir nüfus var. Dağıtılmamış olan sandalyeleri sıraladığınız zaman 0.81'le bir tane daha sandalye alıyor. Dolayısıyla 0.81'lik bir nüfusa sahip bir ile biz iki tane sandalye vermiş oluyoruz. Bu sandalyelerin hepsi batı illerinden, metropol illerden oraya veriliyor. Eğer burada olsa, şimdi İstanbul ikinci bölgede bir ya da iki tane daha sandalye olmuş olsa, bu o en sondan dağıtılacak olan o iki sandalye hangi tür partilere gidecek? İstanbul'da don sistemiyle yaptığınız zaman ufak partilere ya da bağımsız adaylara gitme ihtimali daha yüksek. Halbuki iki tane sandalyeyi size ufak ile verdiğiniz zaman o ufak ildeki dominan olan tek parti ikisini birden çıkartıyor. Şimdi bu hem o ilin daha fazla temsilcisi olmasını sağlıyor hem de bir tane dominan ve sağ eğilimli partinin bütün temsilcileri alması sonucunu doğuruyor. Halbuki İstanbul, İzmir gibi bir yerde olsa bu sandalyeler daha ideolojik spektrumun daha ucunda yer alan, belki liberal, belki sol eğilimli, bağımsız ya da bir partinin adayı seçilmesi ihtimali çok daha yüksek. Şimdi böyle kaç sandalye var diye sorduğunuz zaman neredeyse toplam sandalyenin %10'u kadar. 55-60 tane sandalyeden bahsediyoruz.
Bayağı bir
rakam yapıyor. Evet. Yani Türk siyasetinin benim gördüğüm en temel yapısal sorunlarından bir tanesi temsilde adaletsizlik. Tabii bu temsilde adaletsizlik bizim hiç sevmediğimiz bir şey. Ama temsilde adaletsizliğin sevilmesinin sebebi
yönetimde istikrar.
İstikrar getirdiği düşünülüyor. Yani istikrar olsun diye adaletsiz bir temsil sistemi. Hoş tabii şimdi başkanlık sisteminde dediğim gibi parlamento ikinci plana itilmiş olduğu için sanki bu hiç önemsiz bir konuymuş gibi düşünülüyor. Ama bence hala Türkiye'de çok önemli bir konu.
Ya bu arada şeyi söylemedik, yani en büyük adaletsizliği yaratan şey zaten baraj. Yani onu söyle. Ya onu artık herhalde başka tartışacak bir,
onun hiç tartışılacak bir tarafı
olmadığı için tabii ondan bahsetmedik. Yoksa tabii asıl konu, mesele o zaten.
Yani. Ama yani orada yani HDP'nin duruşu aslında bütün tartışmayı kapattı. Yani iki şekilde, yani bir bağımsız adaylarla biz seçimde yarışırız kararı kritikti. Böyle olunca %10 barajının hiçbir anlamı kalmadı. İkinci önemlisi de 2015 Haziran'ında %10'u da geçeriz iddiası ve bunun da arkasında oyu alması. 3 seçim oldu, 3'ünde de aldılar. Şimdi böyle bir durumda %10 barajının hiçbir hikmeti kalmadı artık.
Yani zaten şu ittifak anda sistemi geldi.
Artık zaten ittifak geldi ama yani ittifakı zorlayan aslında HDP'nin girişi oldu. Çünkü yani HDP geçiyordu ama geçemeyen partiler hala vardı. Evet, evet. Yani milliyetçi partiler geçemiyorlardı. Evet. Çünkü kendileri aralarında bölünmüştüler. Onun da bertaraf etmek için bu sefer de ittifak geldi. Dolayısıyla %10 barajı şu anda önemli değilmiş gibi gözüküyor. Ama tabii ne olacak? Yani ittifak ne kadar ayakta kalabilir o bilinmez.
Şimdi seçmen davranışı deyince tabii rasyoneliteyi konuşmadan olmaz herhalde. Yani hı, Türkiye'de seçmen ne kadar rasyonel karar veriyor? Mesela anayasa değişikliği, referandumları oldu. Seçimler zaten oluyor. kaç kişi, acaba bilmiyorum siz bu konuda bir araştırma yaptınız mı ama acaba kaç kişi, seçmenin yüzde kaçı mesela alıp bir parti programına bakıp da işte şu vaat var, şu vaat var, programda bu var deyip oy veriyordur? Ya da anayasa değişikliklerinde işte hangi anayasa maddesi değişiyor, ne oluyor, bunu iyice inceleyen yüzde kaçıdır seçmenin?
Şimdi bunu yapmaları gerekmiyor. Neden? Çünkü anneden, babadan, büyük anneden, büyük babadan, arkadaş çevresinden, okuldaki tartışmalardan aslında herkesin 3 aşağı 5 yukarı bir fikri var. Hangi partinin ne tür bir pozisyonu olduğuna dair. Dolayısıyla öyle çok bir bilgilenme ihtiyacı aslında hiç kimse hissetmiyor. İdeolojinin temel sebebi, varlık sebebi budur. Yani kısa yoldan insanlara en ucuz şekilde siyaset hakkında bir fikir verir ideolojik sinyaller. Ama bunun yanı sıra da bir takım böyle kritik bir iki tane konu oluyor. Yani bu son seçimde örneğin beka tartışması oldu mesela. Şimdi o beka tartışmasında içerik neydi kimsenin bilmesi gerekmiyor. Pek çok kişi bekanın ne demek olduğunu büyük ihtimalle bu seçimde öğrendi. Yani sözlüğe açıp baktılar, bu beka ne demektir? Ben duymadıydım hiç. Günlük konuşmada falan kullandığımız bir sözcük değildi beka. Yani eski nesillerin kullandığı bir sözcüktü. Ne zaman ki Cumhur İttifakı bunu birinci konu olarak ittirmeye başladı, insanlar bunu yavaş yavaş ne anlama geldiğini öğrenmeye başladılar. Ama hangi bağlamda öğrendiler? Ya PKK bağlamında ya FETÖ örgütlenmesi bağlamında öğrendiler. Şimdi bu iki tartışma da aslında doğrudan yani çok ayrıntılı detayına vakıf olamayacağınız kadar komplike tartışmalar. Ama hiçbir şeyini bilmeniz gerekmiyor. Siz liderlerden bu konuda aldığınız kısa sinyallerle kararınızı çok net verebiliyorsunuz. Dolayısıyla yani sizin beklediğiniz türde bir rasyonel karar verme mekanizması aslında hiçbir zaman işlemiyor, işlemesi gerekmiyor.
Peki oyların değişimi nasıl oluyor o zaman? Yani şunu demek istiyorum. Ekonomi kötüye gitmeye başladıkça evet. Adalet ve Kalkınma Partisi oy kaybediyor. Çünkü işte o 2002 ile 2011 arası şöyle veya böyle daha doğru düzgün bir ekonomi vardı ülkede. Evet. Şimdi en azından şöyle, yani göstergeler farklı şeyler gösterse de pazarda, manavdaki insan bir evinde bir ocağında bir ateş hissetmiyordu.
Tabii.
Ama şimdi o sokaktaki insan tabii. için artık görünür olmaya başladı. Tabii. Bu da oya yansıyor. Dolayısıyla burada bir rasyonellik yok mu?
Var tabii ama o da yani hesap kitapla olan bir şey değil. İnsanlar bunu pazara gidip 7,5 liradan 1 kilo soğan, yani 4 tane soğana 7,5 lira verdiğiniz zaman diyorsunuz ki bu böyle değildi. Bu da kötü bir şey. Dolayısıyla iki tane ana başlık altında değerlendirmenizi yapmanız mümkün. Bir tanesi bir beka tartışmasıyla ideolojik bir sinyal alıyorsunuz. Onu bir kefeye koyuyorsunuz. Öbür kefede de patates, soğanın fiyatı ve torununuz iş bulabildi mi ya da siz aldığınız emekli maaşıyla geçinebiliyor musunuz? Bunu ikisini yan yana koyduğunuz zaman gitgide ekonomi ağır basmaya başlarsa siz beka diyen taraftan ekonomik sorunlara önem veren muhalefete kayıyorsunuz. Ama eğer derseniz ki ya bu patates, soğanın fiyatının artması da aslında bekanın ve bekanın bir parçası olan tartışma, dış güçlerin yarattığı bir ortamdır. Siz o zaman onu bekayı daha ağır bastırmaya başlarsanız o zaman ne kadar patates, soğan fiyatı yükselse de siz hala iş başındaki partiye oy veriyorsunuz. Dolayısıyla iki taraf da, yani iktidar Cumhur İttifakı tarafı da Millet İttifakı tarafı da bu iki kefenin hangisinin ağır basacağına yönelik olarak bir kampanya yürütüp sizi ikna etmeye çalışıyorlar.
Tam ittifaklar demişken ben o zaman oraya gelelim. Diyelim ki ben bir AKP seçmeniyim. Beka konusuna fazla takılmadım. Çünkü fiyatlar aldı başını gidiyor. Asıl benim şahsi gündemim ekonomi oldu. İşimden evet. atıldım belki vesaire. İyi veya iş bulamıyorum her neyse. Sonra ne yapıyorum ben peki? AKP'den memnun değilim, yok oy vermeyeceğim ama MHP'ye mi veriyorum yoksa muhalefete mi geçiyorum? Kısacası ittifaklar arasında geçiş var mı?
İttifaklar,
yoksa ittifaklar içinde mi geçiş var?
Şimdi tabii bu ittifak hikayesi yani demokratik rekabet ortamının biraz bence sulanması anlamına gelen bir şey. Yani karşımızda iki tane, üç tane parti var gibi gözüküyor ama aslında diyorlar ki onlar aslında biz tek bir isim üzerinde anlaştık, sadece ona oy ver. Partiler birbirlerinden hangi konularda farklılar? Farklı değillerse niye iki tane genel merkez var? Niye iki tane lider var? Ya da üç tane, dört tane? Bunun mantığını çıkarmak pek mümkün değil. Bunun bir tane mantığı var. %10 baraj. Ya demek ki yani %10 barajını kaldırmış olsak buna bir ihtiyacımız olmayacak. Biz onun çözümünü 2015 yılında aslında bulmuştuk. Niye? Çünkü en önemli grup, yani siyaseten de anlamlı bir grup olarak Kürt seçmene hitap eden bir parti sürekli %10 barajı tehdidi altındaydı. O barajı geçtikten sonra aslında hiç öyle bir sorun kalmamıştı. Ama o zaman bu sefer de milliyetçi kesimin kendi iç kavgası nedeniyle ikiye bölünmesi söz konusu oldu. Öyle olunca ikisi de dışarıda kalma riski taşıyorlardı. Öyle olunca bütün dengeler bu sefer sol lehine bozuluyordu. Onun önüne geçmek için bu sefer ittifak kurulması gibi bir yeni düzenek kurulmuş oldu. Ne zaman ki milliyetçi taraf belki kendinden emin bir şekilde %10'un üstünde kalacağını düşünür, o zaman bu ittifak da bozulabilir.
Yani evet, aslında şöyle düşünsek mesela 2018 seçimi için ittifak olmasaydı MHP ve İYİ Parti %9'lar oy alsalar, 3 partili bir şey olacak ve CHP, HDP, AKP baş başa kalmış olacaktı ki çok enteresan bir
yani o zaman,
meclis çıkardı herhalde o durumda.
Yani o zaman nasıl bir aritmetiğin ortaya çıkacağını tahmin etmek çok zor değil. Yani şu an itibariyle de yani niye ittifaka gerek var? Çünkü iktidar partisi olarak tek başına meclisten olur. Hiçbir şekilde bir kanun çıkarabilecek gücü yok bir tane partinin.
Şimdi şeyi konuşursak, bu medyanın durumu malum, özellikle ana akım denilen ama ana akım olma özelliğini, bizim de burada özellikle söylediğimiz ana akım olma özelliğini giderek günden güne yitiren o malum medyanın oy vermeye etkisi sizce nasıl?
Şimdi bu konuda ben yine bir arkadaşımızla, Kerem Yıldırım'la beraber bir çalışma yapıyoruz. Yani yaptık, bitti, hala yayınlamaya çalışıyoruz şu an itibariyle. Yani burada literatür, Türkiye değil, bütün dünya literatürü aslında şöyle bir sorunla karşı karşıya. Yani gazete ya da medya kaynaklarının tercihi sizin siyaset görüşünüzle aynı anda içsel bir şekilde şekilleniyor. Yani siz bir partiye oy vermeye kafanıza koymuşsanız, o partiye sıcak olan bir gazeteyi okuyorsunuz. Ya da bir gazeteyi okuyorsanız, o gazetenin görüşleriyle uyum içerisindeki bir partiye zaten oy veriyorsunuz. Yani gazetenin içeriğinin değişmesi ya da gazetenin içeriğinde herhangi bir partiye birazcık daha fazla ya da biraz daha az yer verilmesi sizin oyunuzu etkilemez iddiası var. Fakat biz seçimlerde panel çalışması dediğimiz, yani aynı kişiyle, yani hem Türkiye'yi temsil yeteneğine sahip hem de Ahmet Bey ve Ayşe Hanım diyeceğimiz kişileri Ahmet Bey'le seçim evvelinde ve seçim sonrasında, aynı Ahmet Bey'le Ayşe Hanım'ı da yine seçim evvelinde ve seçim sonrasında iki defa ziyaret ediyoruz. Şimdi burada Ahmet Bey ve Ayşe Hanımların ufak da olsa bir kısmı seçim evvelinden seçim sonrasına aslında oylarını değiştirmiş oluyorlar. Şimdi bu oylarını değiştiren insanlara gazetelerindeki içeriği birleştirdiğimiz zaman, niye? Çünkü biz insanların hangi gazeteyi okuduklarını biliyoruz. Daha sonra da o okudukları gazetedeki içeriği de kodluyoruz. Yani seçimden evvelki bir ay, iki aylık bir döneme asistanlar bizim oturuyorlar, okuyorlar. Önemli bir temel bir çerçevemiz var. Ve her gazetenin kampanya boyunca ne tür içerikte partilere yönelik bir yayın yaptığını biz rakamsal olarak elde edebiliyoruz. Ve bu yayının herhangi bir partiye olan pozitif yaklaşımı bu oy değiştirenlerde anlamlı bir etki yaratıyor. Burada endojen bir durum yok. Niye? Çünkü oy değişikliğinin gazete okumakla doğrudan bir içsel bir bağı yok. Dolayısıyla sadece böyle bir durumda biz gerçek anlamda medyanın etkisi olup olmadığını gözleyebiliyoruz. Şimdi biz bunu 2002'den 2015'e kadar bütün seçimlerde yaptık ve geleneksel basılı medyada bu etkiyi gösteriyoruz. 2011 yılı için televizyon içeriği de ana haber bültenlerinde kodlamıştık. Televizyona baktığınız zaman televizyonda daha büyük bir etki gözüküyor. Yani televizyonun ana haber bültenindeki içeriği A partisine biraz daha meylettiği zaman siz oyunuzu değiştiren bir seçmen olarak o A partisine, B değil de A partisine yönelme ihtimaliniz anlamlı bir şekilde artıyor. Yani bu Türkiye gibi gitgide polarize olmuş, kutuplaşmış bir ortamda dahi gözüküyorsa, kutuplaşmanın bu kadar oluşmadığı ortamlarda daha fazla olur beklentimiz var. Yani Türkiye aslında böyle bir etkinin gözlenmesinin en zor olduğu yerlerden birisi. Niye? Çünkü iki tane kamp var. Bir tanesi havuz medyası, öbürü de onun karşısında yer alan. Havuz medyasında da içerik etkili bir rol oynuyor. Karşı taraftaki medyada da yine içerik anlamlı bir etki yapıyor. Yani editoryal tercihler seçmenin tercihlerini anlamlı bir şekilde etkiliyor. Ama tabii bu 42 milyonluk seçmen içerisinde 20 milyonun oyunu değiştiriyor anlamına gelmiyor. Marjindeki oyunu son bir ay, iki ay içerisinde değiştiren birkaç yüz bin kişinin oyunu bir yerden öbür yere ittirebiliyor.
Sizce yüzer gezer oy denilen oylar ne kadardır Türkiye'de?
Yani bu herhalde çok olmaması lazım. Yani açıkçası rakam vermekte zorlanıyorum. Ama yani %10 değildir.
O kadar az.
Değil, azdır.
Yani. Ama yani Türkiye'de... O kararsızlar kısmı zannedildiği kadar önemli sayılmaz
şimdi,
mı diyeceğiz?
Bu araştırmalarda kararsız lafı birçok anlama gelir. Bir, kapısını çalıp gittiğiniz insanlar kararını vermiş olsa da pek çoğu size kararını söylemek istemiyor. Yani o kararsızım diyenlerin önemli bir kısmı ben kararımı verdim ama sana söylemem demek o. Diğer bir kısmı gerçekten kararsız olabilir. Fakat bir diğeri de bir yere doğru meyletmektedir. Yani karar vermek üzeredir. Ama yine o aşamada henüz nihai noktayı koymamıştır. Şimdi bunların hepsi o %10, %15'in içinde. Kimi zaman görüyoruz, seçime yaklaşıldığı zaman bu kararsızlar düşüyor. Demek ki insanlar hakikaten seçim yaklaşıp tartışmalar iyice şekillendiği zaman kararlarını verebiliyorlar demek.
Şimdi biraz daha güncele gelirsek, süremiz de daralıyor. Yerel seçimler, yerel seçim sürecinde birçok yorum yapıldı. Şöyle ki yerel konular konuşulsa daha iyi olurdu iktidar partisi için belki de. Çünkü o işte beka söylemi vesaire özellikle metropollerde insanları kaçırdı iktidar partisi veya iktidardaki ittifaktan diyelim. Şeklinde yorumlar okuduk, dinledik. Artı bir de biz de burada hem ben hem birçok arkadaşımız buradaki 60'a yakın, belki daha fazla ile gittik. Hem seçimden önce hem seçimden sonra. Orada da özellikle büyük şehirlerde gördüğümüz şey, manzara hakikaten de öyleydi. Yani bir isim vermeyeyim il olarak ama yani biri İstanbul'dur herhalde zaten. Onu herkes tahmin eder ama diğerlerini şey yapmayalım. Mesela Bahçeli gelmeseydi, Erdoğan gelmeseydi orada AKP veya MHP daha şanslı olurdu gibi veya o söylemleri kullanmasalar daha şanslı olurlardı gibi şeyleri çok duyduk mesela. Onu soracağım. Yani yerel seçimlerde Türkiye'de yerel konulardan ziyade genel Türkiye ülkenin ekonomik veya siyasi genel durumu etkili olur mu dersiniz, yoksa hayır şey daha önemlidir mi dersiniz?
Şimdi genel seçimlerde de pek çok zaman, yani genel seçim olduğu zaman da insanlar şey, bu argümanı yapıyorlar. Ya genel seçim ama işte Adana'nın özel tartışması Adana milletvekillerinin seçiminde çok önemli. Ya da işte Adıyaman'daki tartışma Türkiye geneli Adıyaman'daki haleti ruhiyeyi iyi anlamamıza yardımcı olmuyor. Yani o zaman da ne demiş oluyoruz? Genel seçim yapılıyor ama yine yerel etmenler genel seçim sonucunu belirliyor o ilde. Keza yerel seçimlerde de, yani belediye seçimlerinde de hem ülke genelindeki tartışmanın bir etkisi var. Her il ya da ilçede, hem de o il ve ilçenin kendine has tartışmalarının da etkisi var mutlaka. Şimdi bu son seçimde bu beka tartışması, yani benim kanaatim bilhassa büyük şehirlerde halkın beklentilerini karşılamaktan uzak bir tartışma haline gelmeye başladı. Yani bunu nereden biliyoruz? Seçimden evvel biz İstanbul özelinde bir araştırma yaptık. Şu anda da devam ediyoruz onu. Aynı kişilerle ikinci defa görüşmeye çalışıyoruz. Yani o zaman beka diyen bize, yani İstanbul'un en önemli sorunu diye sorduğunuz zaman beka hiç gelmiyor. Türkiye'nin en önemli sorunu dediğiniz zaman İstanbul özelinde yine işte 3-5 kişi çıkıyordu. Yani demek ki kampanyanın seçmeni ikna etmesi söz konusu değildi bu konu özelinde. Şimdi tabii şunu iddia ediyor karşı taraftaki arkadaşlar da. Canım, Erzurum'a gitsen ya da işte Trabzon'a, Rize'ye gitsen orada bekanın ne kadar önemli olduğunu görürdün diyorlar. Ben öyle bir veri görmedim henüz. Anlatabiliyor muyum? Veri olmayınca da ben o bir iddia ama test ettiğimiz zaman görürüz geçerli olup olmadığını. İstanbul özelinde biliyorum, test edilmiş durumda öyle bir etki yoktu. Şimdi zaten şu anda da görüyoruz ki şu anda da tartışma, yani tekrarlanan seçim için beka üzerinden dönmüyor. Demek ki yani o tartışmanın işe yaramadığını bir yerde görmüş durumda. Şimdi İstanbul'un beklentisi nedir? Bunu açıkça ortaya koymak kolay bir şey değil. İstanbul'da 10 milyon seçmen var, 10 milyon küsür. İşte 15-16 milyon da insan yaşıyor. Şimdi o rakamların ne kadar doğru olduğunu da açıkçası tam bilmiyoruz. Ama kayıtlı seçmen sayısı 10 milyon kadar. Şimdi bu seçmenlerin her birisinin yaşadığı yere göre sorunları, beklentileri tabii ki farklılaşıyor. Dolayısıyla İstanbul'un en önemli sorunu dediğimiz zaman böyle zoraki bir ortak nokta bulmaya çalışıyoruz. Ama bu seçimde zaten o önemli olacak. Ama ilk aşamada, yani 31 Mart seçiminde tabii ilçe için oyunu verirken daha Beşiktaş'ta veriyorsa Beşiktaş'ın sorunlarıyla ilgili adayın ne dediğine bakarak veriyordu. Büyükşehir için verirken bütün il geneli için böyle bir hesap yapma eğilimine giriyordu. Halbuki şimdi öyle bir şey olmayacak. Neden? Çünkü artık Beşiktaş'a, Sarıyer'e ya da Kadıköy'e göre bir seçim olmayacak. Sadece bir tane Büyükşehir Belediyesi için seçim olacak. Dolayısıyla şu anki tartışmanın daha il düzeyinde bir argüman yapması gerekiyor. adaylara da dikkat ederseniz, yani eskiden daha fazla işte gidip ilçe temelinde kampanya yapmaya çalışırlarken, şu anda çok daha il düzeyinde genel büyük argümanlar yapıp İstanbul'un gelişmesi, İstanbul'un refahı falan gibi bir argüman yapmaya çalışılıyor ki doğru olan da bu. Şu aşamada bu seçmenin oyunu muhafaza etmeye mi yarayacak, yoksa bir grup seçmeni seçimi kazandıracak kadar bir seçmeni bir partiden öbürüne kaydıracak mı? Onu tahmin etmesi çok zor şu anda. Çünkü seçim çok net ki, yani çok yakın, yine yani bir adayın diğerine 2 milyon fark atmasını hiç kimse beklemiyor herhalde. Yani bu seçim kazanılırsa birkaç, yani en fazla birkaç yüz bin oyla kazanılacak. Yani bu hala İstanbul içerisinde, 10 milyonun içerisinde 100 bin demek.
Şimdi Ekrem İmamoğlu 31 Mart sonuçlarına göre kazandı. Seçim iptal edildi. Şimdi bu 23 Haziran'daki seçimi kazansa da kaybetse de bu yine de çok büyük bir başarı. Niye? Çünkü bir kere zaten şey konuşulmaya başladı artık, İstanbul seçiminden de çıktı iş. Kimilerine göre artık yani kazansa da kaybetse de işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde o aday olacak. Tek aday gibi bir şey, yani tek aday derken muhalefet için tek aday gibi bir görünümü ortaya çıkmaya başladı kimi yorumculara göre. Şimdi bu büyük bir başarı bir kere, kaybetse de bu seçimi. Çünkü şu an 2019 yılındayız. 31 Aralık 2018'i 2019'a bağlayan gece Beylikdüzü Belediye Başkanı kimdir diye sorsanız, evet, ya da Ekrem İmamoğlu kim diye sorarsanız, ben biliyordum çünkü o tarafta oturuyorum, ama yani İstanbul'un veya Türkiye'nin çok çok büyük bir kısmını
tabii bilmez.
Bilmiyordu değil mi? Yani bu kadar kısa süre içerisinde, 3 ay içerisinde CHP'nin son zamanı 89'dan beri kazanamadığı bir yer olan İstanbul'da, evet, böyle bir tanınırlığa ulaşması, sadece 3 ay içerisinde, daha kısa hatta, açıklanması Ocak ayının sonuydu hatırladığım kadarıyla. 2 ay gibi bir süre içerisinde. Bu büyük bir başarı bir kere. Bunu neye bağlıyorsunuz? Neyi doğru yaptı?
Yani hiçbir şey vakti gelmiş bir fikir kadar kuvvetli etki yaratamayabilir. Burada da aynı öyle bir durum söz konusu. Yani neyin vakti gelmişti? Çünkü gerçekten İstanbul özelinde ve yani Türkiye'den bağımsız olarak düşünmemiz lazım. Çünkü sadece İstanbul oyundan bahsediyoruz. İstanbul özelinde bir tepki oyu yavaş yavaş büyüyordu demek ki.
Yani bu bunu, referandumda galiba biraz kendini
göstermiş. Tabii yani referandumdan belki daha evvele de götürebiliriz. Ama yani İstanbul özelinde böyle bir eğilim olduğunu insanlar hissediyorlardı. Ama tabii bu yeterli olmuyor. Niye? Çünkü bir lider de bulunması gerekiyor böyle şeylerde. Yani bir isim olacak ki onun arkasında bu yürümeye başlayabilsin insanlar. Yani işte bu zaman, yani Cumhuriyet Halk Partisi böyle şeyler yapmaya çalıştı, adalet yürüyüşü falanla. Fakat o yine bir parladı, sonra yeniden pek bir etkisi olmamaya başladı. Fakat bu yerel seçimde yani başarılı bir kampanya diye düşünmek lazım. Şimdi bütün bu beklentileri ve vakti gelmiş bir fikri bir vücutla buluşturabilme yeteneği bir araya gelince fazla vakte de ihtiyacınız yok. Yani tabii bu şeyden farklı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 94 arkasından 2002'ye gelene kadar ki yükselişinden farklı bir şey. Çünkü örneğin biz 99'da bir araştırma yapmıştık. O zaman tahmin ediyorum, yani şimdi tam hatırlayamıyorum ama Erdoğan o zaman bu şiir nedeniyle hapiste miydi, değil miydi onu da tam hatırlamıyorum ama
99'da sanırım Hapisteydi
tahmin.
Ali Müfit Gürtan'ın.
Evet. Şimdi o dönemde Necmettin Erbakan'dan sonra partinin liderliğini kim yapmalı gibi sorular sorduğumuz zaman bize Erdoğan'ın ismi geliyordu. 94'te seçilmiş birisini düşünün. 99'da hapiste olmasına rağmen halk arasında bir ismi, bilinirliği bütün Türkiye sathında vardı. Şu anda karşı karşıya olduğumuz şey İmamoğlu örneğinde ondan çok farklı bir gelişme. Yani kısa bir zaman içerisinde buraya geldi ama bunun mutlaka seçim galibiyetiyle bitmesi lazım. Eğer seçim kazanılamazsa, şöyle ya da böyle, yani ikinci defa mazbata alınamadığı durumda, ben uzun dönemde büyük bir etki beklentisinin soru işaretli olacağını düşünüyorum. Çünkü o zaman gündemde kalması çok zor olacak. Bir sürü farklı dinamik işin içine girecek. Ama şu andaki gelişmenin mutlaka seçimin kazanılmasıyla bitmesi lazım. Bitmediği takdirde o zaman bekleyip görmemiz lazım.
Süremizin sonuna geliyoruz ama şunu da sormadan geçmeyeyim. Şimdi bir yorumları var. Şöyle... AKP gençleri kazanamıyor. Yani yeni seçmen, genç seçmeni elde edemiyor. Genelde AKP'ye oy verenlerin yaş ortalaması daha yüksek gibi. Muhafazakar ailelerin genç çocukları pek öyle AKP'yle gönül bağları yok deniliyor. Şimdi hatta bizim Büşra Cebeci arkadaşımız onunla ilgili bir haber de yayınlayacak önümüzdeki günlerde. Onları da izleyicilerimize tavsiye ederiz onu takip etmelerini. AKP'li ailelerin İmamoğlu'na oy veren çocukları gibi mesela yani. Öyle bir tartışma da olmuştu. Ne diyorsunuz, AKP gerçekten gençleri kazanamıyor mu?
AKP'nin yükseliş döneminde gençler ağırlıklı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verme eğilimindeydiler. Niye gençler önemli? Çünkü partizan kimlikleri tam oturmamış, oy verme eğilimleri de daha oynak diyebileceğimiz bir gruptur. Yani 18 yaşında birisinin mi oy kullanma ihtimali yüksektir, yoksa 50 yaşındaki birisinin mi? 50 yaşındakinin oy kullanması ihtimali daha yüksektir. Ne kadar polarize ya da politize olmuş olursa olsun gençler. Değişik nedenlerle gençlerin oy kullanma eğilimi daha düşüktür. Şimdi partizan eğilimleri de tam oturmamış oldukları için onların bu oylarını bir partiden diğerine geçirme ihtimalleri daha yüksek olacak diye bir beklenti var. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi birkaç nesili, yani önce 90'ları, sonra da 2000'li yılların başındaki nesli AKP'ye bağlamış bir parti. O nesil için başka bir parti zaten tanınmıyor dahi. 2013 gezi olayları ile başlayarak AKP'nin seçmeninin içinden belki ona karşı olan grubun içinden de ağırlıklı olarak muhalefete doğru bir meyletme eğilimi ortaya çıkmıştı. Şimdi son yıllarda bir de bu dinden uzaklaşma, mütedeyyin ailelerin çocuklarını kurumsallaşmış dini davranışın içinde tutamama şikayetlerini duymaya başladık. Bu deizm tartışmaları bağlamında. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde genç nesil sanki AKP'den uzaklaşıyor gibi gözüküyor. Ama uzaklaştıkları zaman nereye gidiyorlar diye baktığınızda bir şeyi görüyoruz. Daha çok MHP'ye yönelme eğilimi var. İkincisi de bu kitle hiç bir yere gitmeyebilir. Oyunu da kullanmayabilir. O açıdan İmamoğlu gibi daha popüler gençlerle iyi iletişim kurabilen birinin bulunabilmesi, o kitlenin cezbedilmesi için çok önemliydi muhalefet açısından. Çünkü aksi takdirde bu kesimin de bir de daha kırılgan bir yapısı da var. Yani Şimdi 18 yaşındasınız, 20 yaşındasınız, öğrencilik de yapıyor olsanız, bir iş kaygısı, bir hayat kaygısı, bir aile kurma kaygısı, hayatın ilk yıllarında askerliğe gidecek, gitmeyecek bir sürü çocukların hepsinin böyle bir kaygılı oldukları, daha henüz hayatlarını tam oturtamadıkları bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde iktidar partisinin sağlayacağı olanaklar bu genç kitleye çok daha çekici gelmesi de çok doğal. Yani işimizi nereden bulacağız diye düşündükleri zaman muhalefetin arkasından mı koşturalım yoksa bildiğimiz bizim belediyedeki başkana gidelim, o bize bir kolaylık mı sağlasın diye düşünüyorsa eğer gençlik, o zaman iktidar partisinin arkasında yürümeye devam etme gibi bir sonuç ortaya çıkar. Şimdi bu eğilim mi tersine çevirmek için şimdi bu mağduriyet ve değişim talebi daha vurgulanmaya başladı. Çünkü bir taraftan siz ekonomik zorluklardan bahsediyorsunuz ama eğer o ekonomik zorluklar gerçekten doğru ve geçerliyse o zaman iktidar partisinin daha büyük avantajı olmuş oluyor. Onu söylerken bir taraftan da mağduriyet, adaletsizlik ve değişim talebini de vurgulamanız lazım ki gençler iktidara yönelmeyip muhalefete gidebilsinler. Yani kampanyanın havada tutması gereken çok top var. Bunların hepsini bir liderin anlamlı bir koordinasyon içerisinde yapabilmesi zor. Bakalım şu ana kadar en azından 31 Mart itibariyle başarılı olmuş gibi gözüküyor. Ama bir sonraki seçimde ne olacak onu göreceğiz. Daha bir ay var. Yani yaklaşık bir ay. Bence konuşmak için daha erken.
Şöyle bitirelim. Sizin ilginç bir çalışmanız var. Ben bunun bir benzerini şeyde Almanya'da görmüştüm ama meğersem sizin bu çalışmanız 2011'den beri evet. Varmış. Ben de yeni öğrendim bu yayını hazırlanırken. Şöyle ki buna ne demek lazım? Anket mi demek lazım yoksa başka bir...
Bu seçmen bilgilendirme sistemi deniliyor
aslında. Seçmen bilgilendirme sisteminiz var. Şöyle ki bir anket yapıyorsunuz. Hı? Ve onun sonucunda bu bir dayatma değil tabii ki. Kime daha yakın, hangi siyasi görüşe, hangi partiye veya hangi adaya daha yakın olabileceğinizi, o anketi dolduran kişinin hangisine daha yakın olabileceğini gösteriyor. He. Ayrıntısını sizden dinleyip öyle bitirelim.
Şimdi internet üzerinden yapıyoruz bunu. Bir web sitemiz var.
İsmini de verelim. Oy Pusulası.
oypusulasi.org. Bu siteye girdiğiniz zaman bu sefer 20 tane soru cevaplıyorsunuz. Biz o soruları liderler için, yani seçimde birbiriyle mücadele eden adaylar için, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ve Saadet Partisi adayı için, biz kendimiz onların yaptıkları konuşmalar ve yayınlarından yola çıkarak, biz kendimiz o soruların cevabını vermiş durumdayız. Ve ona göre de bir haritanın üzerine onları konumlandırmış durumdayız. Size de aynı soruları cevaplamanızı istiyoruz. Siz onları cevapladığınız zaman aynı haritanın üstünde kendinizin de nerede yer aldığını görüyorsunuz. Ve onu gördükten sonra ya ben niye buradayım? Yakın çıktığım partinin adayı 5. soru için ne demişti, 2. soru için ne demişti diye geriye dönüp orada tek tek görebiliyorsunuz. Yani diyelim ki oradaki koda inanmadınız, biz size orada onu niye oraya yerleştirdiğimize dair alıntıyı ve hangi konuşmasında ne dediğini de orada gösteriyoruz. Şimdi bunu yaptığımız zaman bizim amacımız sizin hangi partiye oy vermeniz gerektiğini size söylemek değil. Ama konular temelinde hangi adayın ne dediğini size belgesiyle göstermek ve en basit geometrik şekilde ikili düzlemde sizin hangisine daha yakın olup hangisine daha uzak olduğunuzu konu tartışmaları temelinde gösterebilmek. Biz bunu niye yapıyoruz? Biz buradan bir veri toplamaya çalışıyoruz. Veriden de amacı aslında sizin tercihlerinizin konular temelindeki yakınlığınızda ne kadar bağdaşık olduğunu görmek. Şu ana kadar bunu biz, yani bu sene itibariyle yaklaşık 200 bin kişiye gösterdik. Bunların içinde bitirip de dolduranlar var. Onların içinden daha sonra bütün veriler de analiz edilip bütün İstanbul'dan on binlerce kişiden oluşan bir örneklemle çalışma imkanı bulmaya çalışıyoruz. Siz de bunun karşılığında normalde anket çalışmalarında ne yapılıyor? Sizin evinize geliliyor, soru soruluyor. Siz de aslında bir yerde, yani memur olduk artık bu sorulara da cevap vereceğiz. Vatandaşlık görevi gibi sorulara cevap veriyorsunuz. Ama burada hem sorulara cevap veriyorsunuz, karşılığında da başka bir yerde bulamayacağınız bir bilgiyi de size anında internette gözleme imkanı verilmiş oluyor.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Yalnız şunu da söylemeden geçmeyeyim. Ben yayından önce bunu fark ettiğimi söyledim.
Nereye yakın çıktınız?
Ben verdiğin kişiye yakın çıktım. O anlamda doğru çıktı. Yalnız şöyle, anketi doldurmadan önce bir bilgi dolduruyorsunuz şeyde. Evet. Kadın, erkek, işte yaş vesaire şu.
O da bizim akademik
hangi
merakımız.
Hangi basın kuruluşunu takip ediyorsunuz kısmında bir dahaki sefere Medyascope'u da
görmek isteriz. Medyascope diğerde vardır, doğru, evet.
Bu talebimizi size iletmiş olalım.
Bu eleştiriyi de gayet hoşgörüyle kabul ediyorum.
Sağ olun hocam, çok teşekkür ederim.
Hemen şimdi bir arkadaş da seyrediyor olabilir. Onlar yarına düzeltebilirler orada.
Peki, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Sağlık geldiğiniz için.
Çok teşekkürler.
Evet, bugün daha güncel bir konuyu konuştuk önceki programlarımıza nazaran. Seçimlerde oy verme davranışlarını, oy verme tercihlerinin nasıl belirlendiğini Türkiye'de bunları konuştuk. Konuğumuz da Profesör Doktor Ali Çarkoğlu'ydu. Koç Üniversitesi öğretim üyesi ve Bilim Akademisi üyesi. Kendisine teşekkür ediyoruz bir kez daha. Size de teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Hoşça kalın.